Ayrım 44, sayfa 456, bölüm 60. Periler ve cüceler. Roger Giendam, dükkanların açılmaya başladığı Karl Johans Caddesi'nde koşturuyordu. Eger Torget'te başını kaldırıp Freira'nın kırmızı saatine baktı. Ona 3 vardı, hızlandı. Her açıdan efsane emekli yazı işleri müdürü, şimdinin yönetim kurulu üyesi ve tapınak muhafızı Bent Nordbø acil bir mesele için çağırmıştı onu. Sağa saptı ve yazılı medyanın haber dünyasının kralı olduğu dönemde tüm gazetelerin bir arada bulunduğu Akersgata'ya geldi. Mahkemelere doğru sola, ardından Apotheke Gata'ya doğru döndü ve nefes nefese kalmış bir halde Stop Press'e girdi. Burası spor temalı bir bar mı yoksa klasik İngiliz barı mı olduğuna karar verememiş gibiydi. Amaç her türden gazeteciyi evindeymiş gibi rahat hissettirmek olduğuna göre belki de her ikisiydi. Duvarlarda ülkeyi son 20 senede nelerin meşgul ettiğini, sarstığını, sevindirdiğini, korkuttuğunu gösteren basın fotoğrafları asılıydı. Çoğunlukla spor olaylarına, ünlülere ve doğal afetlere ait fotoğraflar vardı. Bir de hem ünlü hem doğal afet kategorisine dahil edilebilecek bir takım siyasetçilere. Bina Akersgata'da ayakta kalan iki gazeteye yani Verdens Gang ve Dagbladet'e yürüme mesafesinde olduğundan Stop Press'en ikisi içinde büyük bir kantin görevi görürdü. Şimdi ise içeride sadece iki kişi vardı. Barın arkasındaki barmen ve en dipteki masada mekana saygınlık katması için konulduğu bariz olan Glindel balımı, basımı, Klasikler serisinin ve eski bir radyonun durduğu rafın altında oturan bir adam. Rafın altındaki adam Bent Nordbø'ydü. John Gleeldung'un asil görünümüne sahipti. John Mayer'ın geniş çerçeveli gözlüklerinden ve Larry King'in pantolon askılarından takıyordu. Hakiki bir gazete okuyordu. Roger onu sadece New York Times, Financial Times, Guardian, China Daily, Süddeutsche Zeitung, El Pais ve Le Monde okuduğunu, dahası bu gazeteleri her gün okuduğunu duymuştu. Pravda ve Slovenya gazetesi Dvenik'e göz atması daha da iyi olabilirdi. Ama Doğu Avrupa dillerinin gözü fazla yorduğu konusunda ısrarcıydı. Giendam masanın önünde durdu ve öksürdü. Bent Norbu, Meksikalı göçmenlerin Bronx'un eski mahkumlarının yaşadığı bölgeleri yeniden canlandırması ile ilgili bir makalenin son satırlarını okumaya bitirdi. İlgisini çeken başka bir şey var mı diye sayfanın altına göz attı. Sonra kocaman gözlüğünü çıkardı. Tweet ceketinin göğüs cebinden mendilini çekti ve hala soluk soluğa masasının başında dikilen adama baktı. Roger Giendam değil mi? Evet. Nordbø gazeteyi katladı. Giendam gazetesini tekrar açtığında bunun konuşmanın bittiğini anlamı geldiğini de duymuştu bir keresinde. Nordbø başını eğdi ve sıradan bir işmiş gibi gözlüğünü temizlemeye başladı. Yıllarca adli olaylarla ilgili çalışmışsın. Kripos ve cinayet masasından çoğu kişiyi tanıyormuşsun. Doğru mu? Evet. Mikael Bellman. Onun hakkında ne biliyorsun? Harry odasına dolan gün ışığında gözlerini kıstı. Yeni uyanmıştı ve ilk saniyelerini rüyalarından sıyrılıp gerçeğe dönmeye ayırmıştı. Önce silah seslerini duymuşlardı. Ardından ilk kürek darbesiyle kayak batonunu bulmuşlardı. Bacadaki karı kazarken yeniden ateş edeceğinden korktuklarını söylemişti daha sonrasında. Başı bir haftadır içki içmiyormuş gibi ağrıyordu. Bacaklarını yataktan sarkıttı ve usta Oset Dağ Oteli'ndeki odasına bakındı. Kaja ve Kolka helikopterlerle Oslo'daki Rix Hospital'a götürülmüştü. Harry onlarla beraber gitmeyi kabul etmemişti. Yere uzanıp içine doya doya hava çekebildiğini ve çok iyi hissettiğini söyleyince diğerleri de ısrar etmemişti. Başını banyodaki musluğun altına götürdü ve su içti. Su hiç de kötü bir şey değildir, hatta bazen iyidir. Kimin lafıydı bu? Raquel, Oleg'den sofrada su içmesini istediğinde söylerdi. Havas'a doğru yola çıktığından beri kapalı duran cep telefonunu açtı Harry. Ekranda gösterdiğine göre usta Oset'te şebeke vardı. Ayrıca bir de sesli mesaj gelmişti. Harry mesajı oynattı ama tek duyduğu hat kesilmeden önce bir saniyelik öksürme ve gülme sesiydi. Arayanın numarasına baktı. Sıradan bir cep telefonu numarasıydı. Nedenini bilmese de numara bir yerlerden tanıdık geldi. Ama Rix Hospital'den olmadığı kesindi. Önemli bir konuysa yeniden arardı herhalde. Kahvaltı salonunda Mikael Bellman önünde bir kahve fincanıyla tüm haşmetiyle tek başına duruyordu. Yanında okunup katlanmış gazeteler duruyordu. Farklı bir şey yazmadığını bildiği için Harry'nin okumasına gerek yoktu. İçinde olsa olsa davayla ve polisin çaresizliğiyle ilgili daha fazla haber, daha fazla saldırı vardı. Yine de bugünkü baskıya Justy Kolka'nın ölüm haberini yetiştirmeyi başarmışlardı. Kaja iyi dedi Bellman. Hım, diğerleri nerede? Sabah treniyle Oslo'ya gittiler. Sen gitmemişsin. Seni bekleyeyim dedim. Ne düşünüyorsun? Ne hakkında? Çığ hakkında. Her an olabilecek bir şey miydi sence? Fikrim yok. Yok mu? Düşmeden önceki gümbürtüyü duydunuz mu? Tepeden bir kar yığını düşüp dağın yamacına çarpmış, o da çığı tetiklemiş olabilir. Sence öyle bir ses mi çıktı? Nasıl bir sesin çıkması gerekiyor inan bilmiyorum. Tek bildiğim büyük seslerin çoğu zaman çığları başlatabileceği. Bellman başını iki yana salladı. En tecrübeli dağcılar bile ses dalgalarının çığları başlattığı ile ilgili söylentilere inanıyor. Bir çığ uzmanıyla Alpler'e tırmanmıştım ve adam bana insanların hala 2. Dünya Savaşı sırasında düşen çığların top atışları yüzünden olduğunu inandığını söylemişti. Oysa bir topun çığ düşürmesi için doğrudan ona isabet etmesi gerekiyormuş. Yani bunun ne olduğunu biliyor musun? Bellman işaret ve baş parmağı arasında tuttuğu parlak metali havaya kaldırdı. Hayır dedi Harry, açık büfeyi temizleyen garsona kahve istediğini işaret ederek. Bellman, Vergeland'ın Periler ve Cüceler şiirinin dağlara binalar dikip sonra yerle bir etmekle ilgili dizesini mırıldandı. Ve Harry'nin cevabını bekledi. Pas. Beni şaşırtıyorsun Harry. Neyse bu konuda senden bilgiliyim sanırım. Çocukluğum 70'lerde gelişen bir uydu kenti olan Mangderut'ta geçti. Dört yanımızda hafriyat olurdu. O yıllarda en çok duyduğum ses patlayan dinamitlerin sesiydi. İnşaatçılar gittikten sonra etrafta dolanırken yerde hep kırmızı plastik kabloların kalıntılarını ve dinamit lokumlarına ait kağıt parçalarını görürdüm. Kaja bana burada farklı bir yöntemle balık avlandığını söyledi. Peynir ekmek gibi dinamit kullanıyorlarmış. Sakın bana kafanda hala bir şey uyanmadığını söyleme. Pekala dedi Harry. Elindeki bir fünye parçası. Ne zaman ve nerede buldun? Dün gece sen götürüldükten sonra iki kişiyle birlikte çığın başladığı yerde küçük bir araştırma yaptık. Hiç iz var mı? Harry garsondan kahveyi alıp teşekkür etti. Hayır, o kadar açık bir alan ki kayak izi varsa bile rüzgar silmiş. Ama Kaja bir kar motosikleti sesi duyduğunu söyledi. Hayal meyal. Ayrıca sesi duymasıyla çığ arasında epey bir zaman vardı. Duymayalım diye oraya gitmeden önce kar motosikletini park etmiş olabilir. Aynı fikirdeyim. Şimdi ne yapacağız? Kar motosikleti izi arayacağız. Bölge polisi kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ama ben bize bir kar motosikleti, harita, tırmanma halatı, buz baltası ve erzak ayarladım. O yüzden kahve seni çok rahatlatmasın. Bu öğleden sonra kar bekleniyor. Danimarkalı okul müdürü çığ alanın tepesine ulaşmaları için Havas Kulübesi'nin batısına doğru ama çok fazla kuzeybatıya gitmeden geniş bir yay çizerek Kieften olarak bilinen bölgeye ulaşmalarını söylemişti. Buraya çene anlamına gelen Kieften adının verilmesinin sebebi dört bir yana saçılan dişe benzer kayalardı. Düzlük boyunca insanın karşısına aniden çıkıveren çatlaklar ve uçurumlar araziye alışkın olmayanlar için kötü havada gezinmeyi aşırı zorlaştırıyordu. Harry ve Bellman vadinin en dibindeki bacanın çukurunu seçebildikleri dağ yamacına bakarken saat 12 sularıydı. Bulutlar şimdiden batıdan gelmeye başlamıştı. Harry gözlerini kısarak kuzey batı yönüne baktı. Güneş çekilince tüm gölgeler ve çizgiler silinmişti. Şu taraftan düşmüş olmalı dedi Harry yoksa mutlaka duyardık. Kieften dedi Bellman. İki saatin sonunda buzla kaplı araziyi güneyden kuzeye yengeç hareketleriyle geçip hiçbir iz bulamadıktan sonra mola verdiler. Seleye yan yana oturdular ve Bellman'ın yanlarına aldığı termostan su içtiler. Yağan kar üzerlerinde ince bir katman oluşturmuştu. Bir keresinde Mangderut'taki bir arsada patlamamış bir dinamit bulmuştum dedi Bellman. 15 yaşındaydım. Mangderut'ta çocukların uğraştığı üç şey vardı. Spor yapmak, kitabı mukaddes okumak ya da uyuşturucu kullanmak. Bense hiçbirine ilgi duymuyordum. Postane penceresine oturup bali çekerek esrar ve eroin kullanarak mezara gireceğim günde beklemiyordum. Sınıfımdan dört çocuğun sonu böyle oldu. Harry, Norveççesinde eski o Mangderut aksanının yeniden kendini gösterdiğini fark etti o anda. Tüm bunlardan nefret ediyordum, dedi Bellman. O yüzden dinamitli keşlerin yer piposu içtiği Mangderut kilisesinin arasına koyarak polisliğe ilk adımımı atmış oldum. Yer piposu mu? Yerde bir çukur kazıp içine ağzı kırık bir şişe koyarlardı. Şişenin içinde esrarın yandığı ve dumanın çıktığı bir ızgara olurdu. Yerin altına o çukurdan başlayarak 1,5 metre mesafede farklı yönlere giden borular koyarlardı. Sonra da şişenin etrafına yayılıp her biri bir borudan dumanı çekerdi. Bunu niye yaparlardı bilmiyorum. Dumanı soğutmak için diyerek güldü Harry. Az esrarla çok kafa olursun. Keşlerden böyle bir icat çıkmasını beklemezdim. Manglerud'u kesinlikle hafife almışım. Her neyse ben de borulardan birini söktüm ve diğerine dinamit koydum. Yer piposunu mu patlattın? Bellman başını aşağı yukarı oynattı. Harry güldü. 30 saniye boyunca havadan toprak yağdı diyerek gülümsedi Bellman. Sustular. Cılız bir uğultuyla esen güçlü bir rüzgarı dinlediler. Aslında sana teşekkür etmek istemiştim dedi Bellman bardağına bakarak. Kajayı son anda dışarı çıkardığın için. Harry omuz silkti. Bellman ilişkilerinden haberdar olduğunu biliyor olmalıydı. Nasıl öğrenmişti ki? Kaja ile ikisi arasında yaşananları da bildiği anlamına geliyordu bu. Başka seçeneğim yoktu dedi. Evet vardı. Helikopterle götürülmeden önce Jussun'un vücuduna baktım. Harry cevap vermedi. Sadece üzerlerine yağmaya başlayan daha iri kar tanelerinin arasından gözlerini kısarak komisere baktı. Boynunun yanında bir yara vardı. Avuçlarında da. Kayak batonunu sivri ucu yapmış olabilir. Önce onu buldun değil mi? Galiba dedi Harry. Boynundaki yarada taze kan vardı. O yara oluştuğunda kalbi hala atıyormuş Harry. Hatta epey güçlü şekilde. Hala yaşayan bir adamı karın içinde zamanında kurtarabilirdin. Ama sen Kaja'ya öncelik verdin. Şey dedi Harry. Sanırım kol haklıydı. Kahvenin kalanını kara döktü. Bir taraf seçmek zorunda kalıyorsun dedi. İsveççe cümleyi tekrarlayarak. Kar motosikleti izlerini saat 3'te çığın bir kilometre uzağında rüzgardan korunan diş biçimindeki iki büyük kayanın arasında buldular. Burada durmuş gibi görünüyor dedi Harry lastik kayışın dişlerinde bıraktığı izin kenarını göstererek. Araç kara batacak kadar aynı yerde beklemiş. Parmağını sol kızak izinin ortasında gezdirirken Bellman da izin üstünü örten hafif ve kuru karı süpürdü. Evet dedi izi işaret ederek. Buradan sola dönüp kuzeybatıya devam etmiş. Uçurumlara yaklaşıyoruz. Kar da yoğunlaşıyor. Harry gökyüzüne baktı ve cep telefonunu çıkardı. Oteli arayıp kar motosikletli bir rehber göndermelerini istemeliyiz. Kahretsin. Ne oldu? Çekmiyor. Otele kendi başımıza dönmek zorunda kalacağız. Harry ekrana baktı. Telesekreterin o anlaşılmaz mesajı bırakan kişinin bir yerlerden tanıdık gelen numarasıyla bıraktığı cevapsız çağrı görünüyordu hala. Son üç rakamı nereden hatırlıyor olabilirdi ki? Derken bir anda kafasına dank etti dedektif hafızası. Hem en eski şüpheliler dosyasından hem de kartvizitten hatırlıyordu onu. Tony C. Like, girişimci yazısının üzerinde yazıyordu. Harry yavaşça başını kaldırdı ve Bellman'a baktı. Like yaşıyor dedi. Ne? En azından telefonu. Havastayken beni aramaya çalışmış. Bellman gözünü kırpmadan ona bakan dedektife döndü. Uzun kirpiklerine kar taneleri konmuştu. Beyaz lekeleri adeta parlıyordu. Sesi neredeyse bir fısıltı kadar kısıktı. Görüş çok iyi değil mi Harry? Havada hiç kar yok. Hem de nasıl dedi Harry. Baksana tek bir lanet kar tanesi bile gözükmüyor. Her defasında yüzer metre giderek arazi boyunca gıdım gıdım ilerlediler. Durduklarında kar motosikletinin güzergahını tahmin ediyor, izleri bir süpürgeyle temizliyor, kerteriz alıp devam ediyorlardı. Muhtemelen bir kazayla oluşmuş olan sol kızak izindeki oyuk doğru motosiklet izini takip ettiklerinden emin olmalarını sağlıyordu. Birkaç yerde küçük çukurların ya da rüzgardan dağılmış tepelerin üzerindeki izler belirgindi ve buraları çabuk geçilebiliyordu. Yine de çok hızlanmıyorlardı. Harry iki defa uçuruma dikkat etmesi için Bellman'ı bağırarak uyarmıştı. Birkaç kez düşmekten kıl payı kurtulmuşlardı. Saat 4'e geliyordu. Bellman önlerinde ne kadar kar uçuştuğunu görmek için farları açıp kapadı. Harry haritaya baktı. Artık nerede oldukları hakkında hiçbir fikri yoktu. Tek bildikleri usta osetten giderek uzaklaştıklarıydı. Bir de gün ışığının azaldı. Aklının üçte biri dönüş yolundan yavaş yavaş endişelenmeye başlamıştı. Geriye kalan üçte ikisinin ise umurunda değildi. 4.30'da izi kaybettiler. Öyle yoğun bir tipi vardı ki önlerini zor görüyorlardı. Bu delilik diye bağırdı Harry motorun gürültüsünü bastırarak. Neden yarını beklemiyoruz? Bellman ona döndü ve gülümseyerek cevap verdi. 5'te yeniden izi buldular. Durdular ve kar motosikletinden indiler. İz şu tarafa gidiyor dedi Bellman. Motosiklete güçlükle yeniden binerek. Hadi atla. Bekle dedi Harry. Neden? Çabuk ol hava kararacak. Bağırdığında yankıyı duymadın mı? Ne demek istiyorsun? Bellman duydu. Durdu. Yakında bir kayalık mı var? Haritada hiç kayalık yok dedi Harry izin gösterdiği yöne dönerek. Var gücüyle yarık diye bağırdı. Sesi geri geldi hem de çok çabuk. Ardından Bellman'a döndü. Sanırım bu izleri bırakan kar motosikletinin başı büyük belada. Bellman hakkında ne mi biliyorum diye tekrarladı Roger Giendem biraz zaman kazanmak için. Çok yetenekli ve aşırı profesyonel biri olmasıyla tanınıyor. Efsane yazı işleri müdürü Nord Böney'in peşindeydi acaba? Bütün doğru hamleleri yapıyor diyerek devam etti Giendem. Çabuk öğreniyor. Artık biz gazetecilerle nasıl konuşulacağını biliyor. Tam Whiskit denilen tiplerden. Dipnot, Whiskit. Geleceği parlak çocuk anlamına gelen İngilizce deyim. Şey, yani bu lafın ne demek olduğunu biliyorsanız. Evet, bu ifadeye aşina gibiyim dedi Bent Northbö, ekşi bir tebessümle. Sağ baş parmağı ve işaret parmağı hiddetle gözlüğünü silmeye devam etti. Ama ben daha çok kulağına gelen söylentilerle ilgileniyorum. Söylentiler mi? Dedi Giendem eski bir alışkanlığına, konuştuktan sonra ağzını açık bırakma hatasına düştüğünü fark etmemişti. Bu kelimenin ne anlama geldiğini bildiğini umuyorum Giendem. Sonuçta sen ve patronun bu işten ekmek yiyorsunuz. Giendem tereddüt etti. Onunla ilgili her türden söylenti var. Northbö gözlerini devirdi. Spekülasyon, uydurma haber, iftira. Güzel yanlarıyla ilgilenmiyorum Giendem. Dedikodu bohçanı dök bakalım. Ne pislikleri varmış göster. O olumsuz söylentileri soruyorsunuz yani, değil mi? Nordbö abartılı bir tavırla iç geçirdi. Yeniden, sevgili dostum, sen hiç insanların ağırbaşlılığı, cömertliği, eşlerine bağlılığı ya da ruh sağlığı yerinde bir lider oldukları ile ilgili söylenti duydun mu? Bunun sebebi söylentilerin bizi daha iyi kişilermiş gibi hissederek gönlümüzü hoş tutmaya yaramaması olabilir mi? Nordbö camlardan birini temizlemeyi bitirdi ve ikincisine geçti. Biyendem çok fazla dolaşan bir söylenti var dedi ve hevesle ekledi. Gerçi şöyle kesin bir şey de var ki hakkında aynısı söylenip de katiyen öyle olmayan insanlar da tanıyorum. Eski bir yazı işleri müdürü olarak senden kelime dağarcığından kesin ve katiyen gibi kelimeleri çıkarmanı öneriyorum. Laf kalabalığından başka bir şey yapmıyorlar dedi Nordbö. Katiyen ne olmayan insanlar? Şey, kıskanç. Hepimiz kıskanç değil miyiz? Ama bu şiddetli kıskançlık. Karısını mı dövüyormuş? Hayır, ona elini bile kaldırdığını düşünmüyorum. Bunun için bir sebebi olduğunda. Ama ona biraz fazla bakan erkekler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ayrım sonu sayfa 466.